şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir haberi atamazsınız.
Ich wünsche Ihnen allen erfolgreiche, spannende Tage. Нашей стране необходима действенная система оповещения.
Gazeteci yazar Ali Topuz, hafta içi her gün canlı bağlantı ve konuklarıyla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Dünya Hali, hafta içi her gün saat 20'de radyonuzda.
Merhaba değerli dinleyiciler, ben Ali Topuz. Bir Dünya Hali programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Dış politika gündeminde iki önemli ziyaret var. Biri Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras'ın yarın yapacağı Moskova ziyareti. 4 günlük bir resmi ziyaret olacak bu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başbakan Dmitri Medvedev ve Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kiril ile ikili görüşme gerçekleştirecek. Tsipras'ın temaslarında Atina'ya doğalgaz fiyatında indirim ve kredi yardım konularının gündeme gelebileceği belirtiliyor. Rus Kommersant gazetesine konuşan Kremlin'e yakın bir kaynak, Rus hükümetinin Atina'ya kredi ve doğalgaz indirimi sağlamayı müzakere etmeye hazır olduğunu belirtti. Atina yönetimi 9 Nisan'da IMF'ye 448 milyon euro ödemek zorunda. İkinci seyahat ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran'a yapacağı Tahran ziyareti. Erdoğan için 65 İranlı milletvekili Ruhani'ye mektup vererek İran'a ettiği hakaretler için özür diletin demişti. Bunun gündeme gelip gelmeyeceği, bu türden meselelerin diplomatik arenada konuşup konuşulmayacağını kestirmek pek kolay değil. Değerli dinleyiciler, biz programımızın ikinci bölümünde hem bu ziyareti hem de İran'ın nükleer anlaşmasını konuşacağız. Konuğumuz uluslararası ilişkiler uzmanı, toplum bilimci, yazar Arif Keskin olacak. İran'ın nükleer müzakeresinin İran'a ve komşularına getirecekleri, götürecekleri, Türkiye'nin, Rusya'nın bu meseleye bakışı, ki Rusya'dan bir haber aktaralım size. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran'a uygulanan yaptırımların kalkmasının Rus ekonomisini de rahatlatacağını söyledi. İkinci bölümünde programımızın konumuz İran olacak. İran'ı konuşacağız Arif Keskin'le. Bültenimize Orta Doğu ile devam ediyoruz. İbadi ile Barzani Musul için el ele vermiş durumdalar. Irak'ta merkez hükümet ile Kürt bölgesi yönetimi arasındaki petrol geliri kavgasının yatışması sonrasında Irak Başbakanı Haydar İbadi, IŞİD'e karşı işbirliği kapsamında Erbil'i ziyaret etti. Tikrit'in ardından sıra Musul operasyonuna gelmişken Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ile ortak basın toplantısı yaptı İbadi. Musul operasyonunun tarihi belirlendi ama şimdi açıklamak doğru olmaz dedi. Öyle anlaşılıyor ki Orta Doğu'da ateş yeniden yükselecek. Nusra ile müttefiklerinin Suriye'de 300 Kürt'ü kaçırdığı belirtiliyor. Suriye'nin kuzeydoğusundan 300 Kürt'ün silahlı kişilerce kaçırıldığı haberi geldi. Rojava adı verilen ya da Batı Kürdistan diye tanınan bölgeden Kürt yetkililer olayda İdlib'i ele geçiren Kaide'nin Suriye kolu Nusra cephesi ile ittifak halinde olduğu grupları sorumlu tuttu. Henüz olayı üstlenen yok. PYD sözcüsü Nevaf Halil, Afrin yönünden 5 otobüs ve 1 minibüs içinden gelen ve Halep'e maaşlarını almaya giden 300 kişilik grup kontrol noktasında kaçırıldı dedi. Afrin'de görev yapan gazeteciler kadınların serbest bırakıldığını, erkekler, gençler ve çocukların rehin alındığını belirtiyorlar. Yemen'deki çatışmalar devam ediyor. Hava operasyonu sürüyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Husilere yönelik yürüttüğü hava operasyonu. Çatışmalar ülkenin güneyindeki liman kenti Aden'de yoğunlaşmış durumda. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Suud El Faysal ile telefon görüşmesi yaptı. Lavrov, Yemen'de dış ülkeler dahil çatışmaya katılan tüm tarafları kapsayacak acil bir ateşkesin önemini vurguladı. Rus bakan, krizin çözümü için Birleşmiş Milletler himayesi altında ulusal diyaloğun canlandırılması gerektiğini söyledi. Sergey Lavrov ayrıca Yemen'deki Rus ve diğer ülke vatandaşlarının tarihi için Suudi Arabistan'dan işbirliği de talep etti. Değerli dinleyiciler, programımızın bu bölümünün sonuna geldik. Programımızın ikinci bölümünde Arif Keskin ile İran'ın nükleer müzakereleri ve Erdoğan'ın İran ziyaretini konuşacağız. Değerli dinleyiciler, programımızın ikinci bölümüne geldik. Bu bölümde Orta Doğu uzmanı, özellikle İran konusundaki uzmanlığıyla öne çıkan araştırmacı dostlarımızdan biri konuğumuz Arif Keskin. Hoş geldiniz Arif Hocam.
Hoş bulduk. İyi yayınlar Ali Bey.
Sağ olun. Değerli dinleyiciler, İran'ı konuşacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'daydı. Basın toplantısı yayınlandı. Televizyonların büyük çoğunluğundan naklen verildi. Gelinen nihai uzlaşma. Ayrıca İran'ın bir nükleer macerası, çatışması vardı. Amerika'nın başını çektiği Batı blokuyla zaten hayli zamandır sorunlu ve burada da bir uzlaşma sağlandı. Yani o müzakereler iyi gidiyor, görünüyor. Bu müzakerelerin İran'a ne getirip ne götüreceğini ve İran'da nasıl karşılandığını, İran'ın bunu kabul imkanının ne düzeyde olduğunu da soracağız Arif Hocamıza. Yine bu meseleyle Rusya yakından ilgili, örneğin İran ambargoların kalkmasının kendileri açısından da olumlu sonuçlar doğuracağını söyledi. Kritik bir ülke olduğunu malumunuzdur ama tekrar etmek, hatırlatmak üzere dile getirdik bunları. Biz değerli hocam, nükleer meseleyi ikinci plana alalım. Sizinle asıl konuşmak istediğim konu buydu. Fakat Türkiye-İran ilişkileri de son derece önemli. Orta Doğu'daki bütün gelişmeler açısından hem tarihsel boyutu da olan önemli bir ilişki bu. Hayli gergin zamanlardan geçildi. Belki de hala geçiliyor. Buna rağmen bir diplomatik görüşme, müzakere, bir zirve oldu. Siz izlediniz sanıyorum açıklamayı. Zaten iki ülkenin politikalarını da yakından izliyorsunuz. Nasıl değerlendiriyorsunuz Erdoğan'ın ziyaretini? Basın toplantısında neler gördünüz?
Evet, aslında İran'la Türkiye bölgede birçok konuda farklı düşünüyorlar ve sorunlar, farklılıklar tek bir değil, çok çeşitli konularda farklı düşünüyorlar. Ancak iki ülke bu farklı düşünmelerine rağmen iyi ilişkilerini sürdürmek istiyorlar. İyi ilişkilerine, birbirlerine ihtiyaçları olduğunu düşünüyorlar ve bu bölgede farklı düşündükleri alanın ikili ilişkiye zarar vermesini istemiyorlar. Ve aslında bu ziyaret bir anlamda simgesel olarak bunu gösteriyor. İhtilafımız var, ancak buna rağmen birbirimize ihtiyacımız var ve bu ihtilaflarımız ilişkilerimizin daha fazla zarar görmemesine, hasar görmemesine çaba göstermemiz gerektiği şeklinde özetleyebiliriz bu ziyaretin simgesel anlamını. Ve aslında bu bir açıdan bakıldığında İran'ın Yemen diplomasisine de yönelik de bize ciddi bir anlam veriyor. Yani aslında İran Yemen konusunda Suudi Arabistan'ın tecridini esas alarak bir politika ürettiğini görüyoruz. Bir anlamda Türkiye ile daha yakın diyalog kurarak, Türkiye ile birlikte daha farklı Arap ülkeleriyle de yakın bir ilişki kurarak Yemen bağlamında ortaya çıkan İran karşıtı koalisyonunu biraz daha gevşetmek, dağıtmak ve onların birliğini sarsmayı da ben burada görüyorum. Yani İran Erdoğan'a gelme diyebilirdi ama demedi. Çünkü gelme deseydi Erdoğan, Türkiye Suudi Arabistan safına daha sıkı sarılabilirdi. Bu İran açısından istenilen bir durum değil. Bu nedenden dolayı aslında bu bakıma İran Yemen konusunda da Suudi Arabistan'ı tecridi temel alarak Suudi Arabistan haricinde diğer ülkelerle daha farklı bir diplomasi örneğini de sergilediğini söyleyebiliriz. Ayrıca hem İran'ın hem Türkiye'nin ekonomik ilişkilere ihtiyaçları var. İran hala ambargo İran'da kalkmış değil. İran ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya. Bunu İran yetkililer açık şekilde de itiraf ediyorlar. Bu anlamda Türkiye ile olan ekonomik ilişkiye de ciddi şekilde ihtiyaçları var ve bölgedeki bu jeopolitik rekabetin ekonomik ilişkiye yansımasını da istemiyorlar. Bu ziyaret bu anlamda da önemli. Ancak önemli olan şu ki anlaşılan Türkiye ekonomik anlamda bu ziyaretten tatmin olmuş değil. Türkiye'nin belli bir beklentileri var. Ancak bu beklentiler İran tarafından karşılanmış değil. İran, Türkiye doğalgaz fiyatının düşürülmesini istiyor. Ancak İran fiyatı düşürmek istemiyor. Bu önemli bir husus. Türkiye, İran'la olan ilişkilerini daha da özellikle ekonomik ilişkilerini geliştirmek istiyor. Ama İran'ın ekonomik yapısı, ekonomik kültürü, İran içerisindeki bürokrasi buna İran Türkiye'ye pek fazla alan vermiyor. Erdoğan bunu bürokrasi oligarşi olarak eleştirdi. Yani İran'da Türkiye'nin çok fazla ekonomik anlamda da güç kazanmasını istemeyen bir grup var. Bunu daha önce de gördük. Özellikle de Hümeyni Havaalanı restorasyonunu almıştı Türkiye. İptal edildi. Turkcell ikinci operatörle anlaşma imzalanmıştı. Bu da iptal edildi. Yani İran'da bir grup var. Türkiye ile İran ekonomik ilişkilerini pek fazla da ilerlemesini istemiyorlar. Özellikle de ekonomik gücü elinde bulunduran 1979'dan günümüze kadar o korumacı ekonomiden beslenen gruplar zaten bunu istemiyorlar. Mesela şu anda Türkiye ile İran arasında tercihli ticaret anlaşması var. Hasan Rouhani bu tercihli ticaret anlaşmasını destekliyor. Ancak İran'daki o çevre bunu iptal etmek istiyorlar. Bunu çünkü onların argümanları şöyle. Bu aslında bizim rekabet gücümüzü öldürüyor. Bu İran'ın iç ekonomi gücünü sarsıyor. Bu terzili ticaret anlaşması. Yani aslında İran'daki o 1979'dan sonra korumacı, o devletçi ekonomiden beslenen grup pek fazla bundan, bu ilişkiden memnun değil. Ve doğal olarak yapılan anlaşmalarda iyi ve hızlı, Türkiye'nin istediği şekilde hareket etmiyor. Ve bu aslında Türkiye'nin aleyhinde bir ticaret hacmini de ortaya çıkarıyor. Ve Türkiye bunu aşmaya çalışıyor ama bir türlü bu anlamda da başarılı değil. Türkiye'nin Erdoğan'ın orada açık şekilde gösterdiği o serzeniş de bunu içeriyor. Bu engelleri aşabilmiş değil. Bölgesel açısından bakıldığında bu görüşmeler sürekli tekrarlanıyor. Ancak ben Türkiye-İran'ın bölgede aynı noktaya gelebilecekleri kanısında değilim. Çünkü bu ciddi bir kopuş gerekiyor her iki taraftan. Ve bugüne kadar ortaya koydukları dış politikanı tamamıyla bir tarafı bırakmaları gerekiyor. Ya İran bırakacak ya da Türkiye'nin bırakması. Bakınız şu anda Suriye konusunda eğer anlaşacaklarsa ya İran vazgeçmesi gerekiyor ya Türkiye vazgeçmesi gerekiyor. Ama bu mümkün değil. Yemen konusunda da aynen öyle. Irak konusunda da aynen öyle. Yani bu görüşmeler aslında bir iyi niyeti, ortak bir iradeyi ortaya çıkarmak için oluyor ama bence bölgedeki bakış farklılıkları, jeopolitik rekabette çıkar farklılıkları böyle görüşmelerle kolay çözülebilecek değil. Mesela Yemen üzerinde söylersek, bakınız mesela Ruhani Yemen konusunda ortak bir noktaya geldik dedi. Ancak bakıyoruz ki Erdoğan Yemen'in yeğsini bile dillendirmedi. Yemen'le bir kelime bile söylemedi. Yani bu aslında bu konularda da ciddi bir, tabii belli alanda ortak bir bakış açıları var. Diyelim Türkiye-İran da orada bir çatışma istemeyebilir. Bunun diplomasi yolla çözülmesini isteyebilirler. Ama Yemen konusunda bakışları tamamıyla farklı. Diyelim Türkiye oradaki cumhurbaşkanını bir yasal meşru cumhurbaşkanı olarak tanımlıyor. İran kabul etmiyor. Türkiye Suudi Arabistan koalisyonu destekliyor. İran bunu saldırı ve tecavüz olarak yorumluyor. Şimdi bu noktada kim değişti? Kim söyleminden vazgeçti? İran'ın söylemini ve Türkiye'nin de söyleminden vazgeçeceğini düşünmüyorum.
Peki hocam, İran'ın nükleer müzakerelerinin arzulandığı gibi çözülmesi halinde o süreçte İran'da bir değişiklik bekleyebilir miyiz? Bu çerçevede bu son yapılan anlaşma olarak tanımlanan süreç size göre nasıl işliyor? Bunun İran tarafından kabulü uzun vadede mümkün mü? Bir çıkış nükleer müzakerelerde görüyor musunuz?
Bu nükleer müzakere İran'da yeni bir siyasal değişime yol açacak gibi abartılı yorumlardan kaçınmamız gerekiyor. Zaten böyle bir şey olmayacağını bu anlaşmayı imzalayanlar da biliyor. Belki İran'da hafif bir yumuşamalar olabilir. Ancak bu yumuşamalar kesinlikle nükleerle birlikte İran'da yeni bir siyasi denklem, siyasi süreç oluşuyor şeklinde abartılı yorumdan kaçınmamız gerekiyor. Ancak şu önemli anlaşmanın özeline gelince, anlaşma aslında İran'da nizam diye bilinen ve Hameneyi de somutlaşan onun bir kararıdır. Öyle gözüküyor ve şu anda da bakıldığında Hameneyi'ye yakın olan çevrelerin önemli bir bölümü de bu anlaşmayı destekliyorlar. Ancak önemli bir bölüm de bu anlaşmaya karşı çıkıyorlar. Çünkü şöyle bir özetlersek anlaşma konusunda, aslında bu anlaşma 2002'den ortaya çıkan müzakerelerde özellikle de Batılılar anlamında, evet, İran'ın kazanımları daha fazla gözüküyor. Daha önce İran'a asla tanınmayan haklar bu anlaşmada tanınıyor. Bu bağlamda bir ilerleme, bir kazanım elde edilebilir. Ancak 2005'te özellikle de Ahmedinejad'ın Cumhurbaşkanı olarak ortaya gelmesiyle birlikte İran nükleer diplomasisi açısından bakıldığında bir geri adım olarak sayılıyor. Ve aslında muhafazakarlar da bunu dillendiriyorlar. 2005'ten sonra ortaya koyduğumuz bütün kırmızı çizgiler burada aşılmış diyorlar. Yani biz ne söylüyorduk, ne istiyorduk ve şu anda ne elde ettik diye. Ve bu anlamda bakıldığında bana göre Hameneyn'in ve muhafazakarların temsil ettiği o nükleer diplomasi söyleminde ciddi bir geri adım var. Ve bazı alanda asla taviz vermeyeceğimiz dedikleri, kırmızı çizgi olarak dediklerinde ciddi bir aşınma var. Kırmızı çizgilerin aşıldığı gözüküyor. Ancak Ruhani gibi, Rafsanjani gibi pragmatistlerin ve reformcular açısından bakıldığında onların söyleme açısından bir geri adım yok. Onlar zaten o zaman da bu anlaşmayı istiyorlardı. Ve bu anlaşma aslında iki taraflı bir anlaşmadır. Biz kazan kazan olacaksa biz de geri adım atacağız. Onlar da atacağız söylüyorlardı. Bu açıdan bakıldığında aslında Lozan Anlaşması İran'da reformcu muhafazakarların arasında yeni bir ihtilafı daha tetikledi. Özellikle de radikal muhafazakarlar bunu bir kırmızı çizginin aşması, bu aslında bir kazanma değil, bir kaybetmedir, bir zafer değil, bir hazimet olarak yorumluyorlar. Ve buna yaklaşık 10'dan fazla kırmızı çizginin aşıldığının ve eleştirileri olduğu söyleniliyor. Ancak genel halk bundan bakıldığında halk çok memnun. Özellikle de halkın birinci önceliği anlaşmanın içeriğinden, daha çok bu anlaşmayla birlikte İran'a yönelik ekonomik ambargoların kaldırılması, bu İranlılar açısından önemlidir. Çünkü onlara göre ekonomik ambargo kalkarsa İran ekonomisi daha rahat nefes alabilir ve İran ekonomisi şu andaki olduğu kötü durumdan çıkıp iyi bir yörüngeye oturtabilir. Yani İran halkının özellikle de birinci önceliğin ekonomi olduğunu söyleyebiliriz. Ve özellikle de İran'la Batı arasındaki gerginliğin, bu gerginliğin nereye doğru gidebileceğini kestiremedikleri için bu da onlar açısından önemli. Çünkü belki arzulamadığımız bir şeydir ama belki bu krizin sonun üçünde bir savaş da olabilirdi. Bu savaşın da olmaması yine İran halkının açısından önemlidir. Çünkü İran-Irak savaşı tecrübeleri var. Savaşın ne olduğu onu biliyorlar, nasıl bir yıkım olduğunun farkındalar ve bu anlamda bakıldığında halk bundan çok memnundur ve desteğini net olarak gösteriyor. Halkın desteğinin bu kadar net olarak gözükmesi muhafazakarlar üzerinde de ciddi şekilde bir baskı oluşturuyor. Hameneyn üzerinde de ciddi şekilde bir baskı oluşturuyor. Çünkü halka rağmen bunu yaptıkları zaman özellikle de önümüzdeki seçimlerde, daha sonraki süreçlerde farklı sorunlar çıkabilir. Bu açıdan bakıldığında İran'da muhafazakarların, radikal muhafazakarların itirazı olsa da ancak Hameneyn şu ana kadar sessiz, ancak Hameneyn'in bunu belli oranda desteklediği anlaşılıyor. Belki bu anlaşmada belli bir revizeler olarak bu anlaşmayı kabul edebileceğini düşünüyorum. Özellikle de ambargoların kaldırılması konusu çok kritik bir konudur. Yani ambargonun kaldırılması aşamalı değil, tek aşamada şey yapılabilirse, ki bence önümüzdeki görüşmelerde bu daha fazla kendisini hissettirecektir. Bunu elde edebilirlerse bu anlaşmayı geçirebilirler.
Evet. Değerli dinleyiciler, konuğumuz uluslararası ilişkiler uzmanı, Orta Doğu ve özellikle İran konusundaki uzmanlığıyla öne çıkan Arif Keskin hocamız idi. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran ziyaretini konuştuk, hem İran'ın nükleer anlaşmasını ve anlaşmanın İran için önemini, İran'ın iç politik dengeleri açısından ve elbette İran halkının bakış açısından önemini aktardı bize. Çok teşekkür ediyorum Arif hocam katılımınız için.
İyi yayınlar Ali Bey, teşekkür ediyorum.
Değerli dinleyiciler, programımızın 3. ve son bölümüne geldik. Bu bölümde Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras'ın yapacağı 4 günlük Moskova ziyaretine ilişkin bir görüşü size aktaracağız. Bu ziyareti önemli kılan faktörler nelerdir? Tsipras'ın Moskova temaslarında hangi konular öne çıkacak? Bu soruların cevabını Yunan gazeteci Yannis Mandalidis yanıtladı. Yannis Mandalidis'in görüşleri şöyle.
Başbakan Alexis Tsipras'ın Moskova ziyaretinin gündemi yoğun. İkili siyasal ilişkiler, ekonomik işbirliği, enerji, turizm, yatırımlar, kültürel işbirliği, savunma gibi çok geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Sayın Tsipras'ın bu ziyaretiyle yurt içinde Yunan kamuoyuna, yurt dışında ise Avrupa Birliği'ne yönelik mesajlar göndermektedir. Bu ziyaret Yunanistan'ın ekonomik olarak çok zorluk çektiği, bunun bir sonucu olarak da kendisini uluslararası alanda epey yalnız hissettiği bir döneme rast gelmektedir. Beklenen Yunan Başbakanı'nın Moskova'dan destek arayacağıdır. Ekonomik açıdan Sayın Tsipras'ın zaten kendi ekonomik sorunları olan Rusya'dan pratik bir destek alması beklenemez. Ama siyasal ve manevi bir destek bekleyebilir. Bununla kendisine oy veren Yunan seçmenlerine Avrupa Birliği dışında da Yunanistan'ın geleneksel dostlarından yardım arayışı içinde olduğunu gösterecektir. Onları bu şekilde tatmin etmeye çalışacaktır. Diğer taraftan AB'ye Yunanistan'ın alternatif destekleyicileri olduğunu gösterecektir.
Değerli dinleyiciler, bugünkü programımızın sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
Şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir haberi
atamazsınız.
Gazeteci yazar Ali Topuz, hafta içi her gün canlı bağlantı ve konuklarıyla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Dünya Hali, hafta içi her gün saat 20'de radyonuzda.